Değerli Erkam TV izleyicileri ve Erkam Radyo dinleyicileri, bugün yeni bir programla karşınızdayız. Programımızın ismi Son Kale. İsminden de anlayacağınız üzere aileyi konuşacağız. Ben Deniz Serdar Er Yılmaz ve programı birlikte sunduğumuz değerli dostumuz Üner Karabıyık'la beraberiz. Bizler hem Büyük Aile Platformu'nda hem de İstanbul Aile Vakfı'nda aileyi ifsad eden hususlarla alakalı 3-4 yıldır mücadele veriyoruz. Bununla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Bu programda aileyi ifsad eden hususlarla genel anlamda, özelde ise LGBT propaganda ve dayatmasına dair hususları konuşacağız. Bunu izleyen tüm izleyicilerimiz ve dinleyicilerimize, aileyi ifsad eden hususlardan haberdar mısınız? Tehlikenin farkında mısınız? Ve bununla ilgili ne yapmamız lazım? Hem birey olarak, hem fertler olarak, hem aile fertleri olarak, hem toplumun bir vatandaş olarak, hem sivil toplum kuruluşları olarak bu konuda neler yapabiliriz, bunları konuşacağız. Evet Üner abi, bugün büyük aile buluşmamızdan dilersen bahsedelim. En son 17 Eylül 2023 Pazar günü Saraçhane'de elhamdülillah güzel bir etkinlik düzenledik. Orada 200'den fazla sivil toplum kuruluşumuzun desteğiyle yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı büyük bir aile buluşması düzenlendi. Çok da güzel geçti elhamdülillah. Çok şükür. Oradan başlayalım, buyurun.
Büyük aile buluşmamız hakikaten büyük bir aile buluşmasıydı. Çünkü herkes aileleriyle geldi. Anne, baba, çocuklar çok seviyeli, çok vakur, muazzam bir tablo çıktı ortaya. İlginç anekdotlar yaşadık orada. Örneğin bir tane yabancı, bu marjinal cinsel kimlikli bir gazeteci vardı. Etkinlik boyunca alanı gezdi. Zaman zaman röportajlar yaptı. Bize de geldi.
Bu arada bayağı yabancı gazeteci vardı aslında.
Evet,
bu sefer
bütün
daha
dünya
çoktu.
Aslında büyük aile buluşmasını takip etti.
Evet.
Ve bu marjinal cinsel kimlikli gazeteci bize de geldi. Dedi ki size bir soru sormak istiyorum. Ben de dedim ki önce ben size bir soru sormak istiyorum. Burada sizi takip ettim. Röportajlar yaptınız. Kalabalığın içerisine girdiniz. Yürüyüş esnasında kortejin içerisindeydiniz. Herhangi saldırgan bir tutuma şahit oldunuz mu? Hayır dedi. Agresif bir şeye denk geldiniz mi?
Hayır
dedi. Bu insanlar ne istiyor diye sordu. Ben de dedim ki bu insanlar çocuklarına LGBT propagandası yapılmasın istiyor. Mesleklerini icra ederken, işlerini icra ederken LGBT dayatmasına maruz kalmamak istiyor.
Eyvallah.
Bu insanlar son kale olan aileye yönelen bu propaganda ve dayatma tehdidinin bertaraf edilmesini istiyor.
Herhangi bir nefret söyleminde bulunuldu mu diye de bizim sorduğumuzda hayır dediler, değil mi? Aynı
evet.
Soruları, benzer sosyal soruları bizim arkadaşlar da hem yabancı gazetecilere hem de farklı kesimden gelen, yani oraya eleştirel anlamda acaba bir şey yakalar mıyım, çeker miyim diye gelen birçok gazeteci vardı. Malumuz artık elinde bir cep telefonu olan gazeteci gibi içeriye geliyor, sorular soruyor.
Evet.
Hatta birkaç tane de şeye rastladık. Zorla acaba bu LGBT bireylerine ne yapmak lazım gibi sorular soruyorlar.
Tabii artık provokasyonun aracı sokak röportajları olduğu için gazeteci kisvesi altında gelip insanlardan çok böyle uç, marjinal, sert söylemleri alıp bakın gördünüz mü burada nefret söylemi var demeye çalışıyorlar. Geçen yıl büyük aile buluşmasının ilkini yaptığımızda hatırlarsan Serdar abi şuna maruz kaldık. Nefret mitingi, nefret söylemi, herkes ama ünlüler, sivil toplum kuruluşları ortalığı ayağa kaldırdılar. Bu nefret mitingine mani olun. Halbuki hiçbir nefret söylemi yoktu.
Kullanmadı asla.
Bu sene yine nefret mitingi, nefret söylemi demeye çalıştılar. Fakat gördüler ki böyle bir şey yok.
Bunun karşılığı yok.
Getirebildikleri tek eleştiri, ya işte geçen yıla göre acaba sönük mü kaldı? Sonra onu da diyemediklerini fark ettiler. İlk başta yani canlı yayın yapanlar böyle başladı. Sonra dediler ki biraz böyle sakin başladı ama yürüyüşte yine çok kalabalık oldu. Halbuki sakin gördükleri o meydandı. Meydanda, güneşte, İnsanlar ağaçların altında piknik yapar gibi ve hakikaten piknik yaparak orada aileler ağaçların altında hoşça vakit geçiriyorlardı. Yürüyüş esnasında kortej hamdolsun Saraçhane'den Beyazıt'a kadar uzandı. Hatta Beyazıt Meydanı'nın en dip köşesine biz oradaki basın açıklaması için hazırlığımızı yapmıştık. Oraya kadar uzandı.
Kortejin önü Beyazıt'tayken daha hala
Saraçhane'den
çıkan insanlar vardı. Evet.
Bizi en mutlu eden şey bir kere bütün o provokatif sorulara oraya gelen, büyük aile buluşmasına katılan, rastgele seçtikleri insanların sağduyuyla verdiği cevaplar.
Evet, evet.
Bunlara kesinlikle ne yapmak lazım diye özellikle kasıtlı olarak soruyorlar. Halbuki biz diyoruz ki bizim muhatabımız bu marjinal cinsel kimlikli vatandaşlar değil. Biz propaganda ve dayatmaya karşıyız. Oraya mikrofon uzattıkları katılımcımız da diyor ki biz propaganda ve dayatmaya karşıyız. Peki bunlara ne yapmak lazım? Devlet bilir diyor.
Bizim kişilerle bir alakamız yok
diyor. Alakamız yok diyor. Aynen. Devlet bilir diyor. Ne yapmak lazım? Devlet bilir diyor.
Hatta çok daha güzel söylemleri vardı Üner abi. Diyor ki biz diyor yatak odalarına karışmıyoruz. Yatak odalarını sokağa dökmelerine, ekranlara dökmelerine karşıyız. Ya diyor. Evet. Çünkü kimsenin özel hayatıyla ilgili bir etkinlik yapıp bakın burada yanlışlar oluyor diyecek halimiz yok. Ancak bunu bizim evlatlarımıza bulaştırdığınızda ki nüfusla alakalı da bu konuya da girebiliriz. Nüfusla ilgili de bizi bekleyen tehlikeler var. Demografik gücümüz her dünya ülkesinde olduğu gibi bizde de yavaşlıyor ve evlilikler azalıyor. Evlilik oranları azalıyor, boşanma oranları artıyor. Bir de bu şekilde aileyi ifsad eden unsurlar olunca yani erkek erkeğe evlilik, kadın kadına evliliğin teşvik edildiği hususlar olduğunda artık gelecek nesil nüfusunun azalması hızla aşağı doğru gidecek. Zaten bu tehlikenin farkında olan Avrupa ülkeleri sonradan meseleyi idrak edip şu anda bununla alakalı yürüyüşler yapıyorlar.
Onlar da tabii bıçak kemiğe
evet,
dayandı.
Aynen öyle. Bizden bu anlamda çok daha
şiddetli hissediyorlar. Aynen. Programın adını Son Kale olarak belirlememizin gerekçesi de bu aslında.
Aynen.
Yani bu tehdit aileye gelene kadar bir sürü yeri, bir sürü bendi aştı geçti. Evet. Neyle yaptı bunu? Birleşmiş Milletler üzerinden devşirdiği meşruiyetle mevzuatların içerisine girdi. Bütün ülkelerin bu konudaki bağışıklık sistemini altüst etti.
Aynen.
Ve tehdit artık Son Kale'nin kapısına dayandı. Ailenin kapısına dayandı. Ben burada belki hani moderatör olarak siz söze başladınız ama biz burada eş moderatör gibi de bu programda olacağız.
Eyvallah.
Ben Üner Karabıyık, Sayın Serdar Er Yılmaz birlikte bu programı yapacağız. Zaman zaman da konuklarımız olacak. O yüzden ilginizi istirham ediyoruz. Ben burada bir eş moderatörlük yapayım.
Buyurun abi.
Ve Büyük Aile Platformu'nun hani Büyük Aile Buluşması'yla başlayan bu farkındalık hareketinin Büyük Aile Platformu'na dönüşme hikayesini de platformun genel sekreteri olarak sizden istirham ederim.
Eyvallah. Burada tabii bu hikaye geçen seneki Büyük Aile Buluşması'yla hatta onun öncesindeki hazırlıklarla birçok sivil toplum kuruluşumuz şu anda Büyük Aile Platformu'nun kurucularından olan STK'ların
aynı dertle dertlenen
STK'ların çalışmalarıyla başladı. Ciddi saha araştırmaları, bu konuda kanaat önderi diyebileceğimiz psikolog, psikiyatr, sosyolog, PDR'ci,
uzman,
pedagog, birçok uzman, hatta hukukçu, ilahiyatçı birçok uzmanla biz bu görüşmeleri yaptık. Tabii herkes meseleye kendi zaviyesinden bakıyor. Orada psikolog diyor ki bu iş psikolojik bir meseledir. Bunun aşılması lazım. Sosyolog bu toplumsal bir hadisedir. Bunu sosyolojik açıdan şöyle değerlendirmek lazım. Hukukçu çıkıyor diyor ki ben aslında bu meseleleri kanun değişikliğiyle çözebiliriz gibi birçok herkes kendi disiplininden.
Birazdan onunla konuşacağız. Anayasa
evet.
ve yasa.
Evet, asıl varmak istediğimiz son noktada o tabii ki. Ancak şimdi bu değerlendirmelerin hepsini biz meczedip bir rapor hazırladığımızda buna saha araştırmaları, literatür araştırmalarını da eklediğimizde 2-2,5 yılın sonunda bir şey çıktı. Yani merkezine aileyi koyduğumuz, ailenin ifsad edilmesiyle alakalı unsurlarla mücadele, ailenin yeniden tahkim edilmesi, ihya edilmesiyle ilgili yapılması gereken çalışmalar. Şimdi ailenin ihyası ile ilgili çalışmaları bunu birçok yerde söylüyoruz. Hemen hemen birçok sivil toplum kuruluşumuz kendi faaliyet alanında yürütüyorlar. Yani eğitimle ilgilenen, gençlik faaliyetleriyle ilgilenen, kadın faaliyetleriyle ilgilenen birçok sivil toplum kuruluşumuz var. Kendilerinden Allah razı olsun. Onlar iyi anne olmak, iyi baba olmak, hayırlı evlat olmak, aile içi iletişim, huzurlu aile yuvası nasıl olur gibi birçok konuda seminerler düzenliyorlar, kitaplar yazıyorlar, makaleler yazıyorlar. Yalnız ifsatla ilgili çalışma, Üner abi o zaman da öyle demiştik, böyle bir tane sivil toplum kuruluşunun ya da birkaçının münferiden yapabileceği bir hadise değil.
Teşbihimiz... Çünkü hemen etiketliyorlar.
Aynen.
Bir ezberleri
dayak
var.
Dayak yiyorsunuz.
Evet, bir ezberleri var. Diyorlar ki bunlar geri kafalı, bunlar geri kalmış cahiller. Aynen. Oysa bu toplumun tamamının ortak derdi.
Ve toplumun tamamının topyekün tepki vermesi gereken bir husus.
Evet.
Dolayısıyla bununla ilgili bir imza kampanyası düzenlendi. Denildi ki LGBT haklarını savunan derneklerin kapatılması. Çünkü hakikaten aile ifsada yönelik birçok faaliyetler.
LGBT hakları savunuyormuş gibi gözüküp
aynen
propagandayı ve dayatmayı
aslında
yapan.
Aslında LGBT'li vatandaşlara da zulmeden onları kullanıp onun arkasından fon alıp bu amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan örgütleri diyelim. Aslında bunlar birer terör örgütü gibi yaptıkları faaliyet itibariyle bunu da hukukçularımıza sorduğumuzda böyle tanımlayabileceğimizi söylemişlerdi. Dolayısıyla bunların kapatılması ayrıca toplumsal cinsiyet ideolojisinin bize dayattığı ve tüm ülkelerdeki mevzuata giren özellikle Avrupa Birliği kapsamındaki ülkelerin mevzuatına giren toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının mevzuatımızdan çıkarılmasıyla alakalı bir imza kampanyası düzenlendi. Bu biraz böyle imece usulü oldu. Hemen hemen birçok sivil toplum kuruluşu biz de buna imza atarız dedi. Ya sağ olsun o dönemlerde Kürşat Mican kardeşimiz buna öncülük etti. O toplanan imzaların 150 bine ulaşmasıyla alakalı ciddi bir efor sarf etti. Çünkü bir kişiye bu konuyu anlatmanız 10 dakika sürüyor. Neden bunu istiyoruz diye. Sonra ismini, soy ismini, TC kimliğini, ıslak imzasını alıyorsunuz. Sonrasında bu herkes imece usulü buna destek verince bu bittiğinde biz bunu bir nümayişle, bir basın açıklamasıyla duyuralım diye ilk büyük aile buluşmamız bu şekilde oluştu. Orada bu birliktelik 150'den fazla sivil toplum kuruluşuydu o gün. Bu birliktelikten bir platform doğdu. Çünkü yapılacak faaliyetler çok. Belki imza kampanyalarıyla sınırlı kalmayacak. Mitinglerle, basın açıklamalarıyla sınırlı kalmayacak. Belki toplu şikayet, toplu imza kampanyaları, toplu tenkitler, bununla alakalı dosyalar hazırlayıp ilgili bakanlıklara, kurumlara sunmalar. Bununla ilgili belki Türkiye'nin her tarafında, hatta Avrupa'da, Balkanlar'da, Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetleri'de bilinçlendirme faaliyetleri. Bunun hem medyatik tarafı hem seminer gibi birçok faaliyet.
Zira mesele sadece Türklerin,
değil,
sadece
elbette.
Müslümanların,
elbette.
İşte sadece açık tenlilerin,
evet.
Sarışınların, esmerlerin meselesi değil.
Bütün yani sadece uzak doğuların ya da Amerika kıtasındaki yaşayanların da değil. Yani herkesin sorunu olduğu için öncelikle biz kendi hinterlandımızdaki daha doğrusu kültürel bağlarımızın olduğu ülkelerden başlamak üzere acaba bunu uluslararası arenada da yayabilir miyiz? Bunların her biri bir ulusal ve uluslararası çalışabilen bir platformun çalışması olmalıydı. O günlerde bunu dert edinen sağ olsun 15 sivil toplum kuruluşu bunu resmi olarak kuralım dedi. Hukukçular da bizi bunu tavsiye ettiler. Daha ciddiyetli olsun. Yaptığımız çalışmaların arkasında durduğumuz belli olsun. Bu anlamda bir birliktelik oluşturuldu ve 1 Mayıs 2023 itibariyle araya tabii deprem gibi Allah tekrarını yaşatmasın birçok hadise girdi. Kurulduktan sonraki faaliyetlerimizle hızla devam ediyoruz ya çalışmalarımıza. Bu 17 Eylül 2023'teki Saraçhane buluşması bu anlamda platformumuzun kurumsal düzenlediği ilk miting ve sessiz yürüyüş oldu. Elhamdülillah çok da güzel geçti ama biz bunun az önce belirttiğiniz gibi hem uluslararası arenada, Birleşmiş Milletler'in nezdinde, Avrupa Birliği'nin nezdinde nerelere kadar duyurabiliriz? Bununla alakalı çalışacağız Üner abi.
Tabii bizim belki seyircilerimiz, dinleyicilerimiz şunu da merak ediyor. Hani Birleşmiş Milletler vurgusunu niye yapıyorlar? Bu vurguyu niye bu kadar çok yapıyoruz? Çünkü biz bu çalışmaları yaparken gördük ki 1940'lardan itibaren kadın erkek eşitliği diye başlayan mesele Birleşmiş Milletler merkezli toplantılarda, organizasyonlarda kavram toplumsal cinsiyet eşitliğine erişmiş.
1946'da kadın haklarıyla başlayan bugün
evet.
Bugün ise toplumsal cinsiyet eşitliğine
evrilen. Ve bugün bu toplumsal cinsiyet eşitliği ideolojisinin de belki en fazla mağduru olan kadınlar.
Kadınlar maalesef.
Batı'ya baktığımız zaman sosyal medyada görüyoruz. Kızı lavabodayken lavabonun kapısını beklemek ihtiyacını, zaruretini hisseden babalar var. Niye? Çünkü içeriye ben kendimi kadın hissediyorum diyerek bir erkeğin girmesine mani olmak zorunda kalıyor.
Aynen.
Bugün okullarda
cinsiyetsiz
tuvaletler yüzünden okul yönetimlerini protesto eden öğrenciler okulları terk ediyor Batı'da.
Evet.
Hakeza veliler hangi dinden, hangi dünya görüşünden olursa olsun veliler bir araya gelip okul yönetimlerini çocuklara okutulan kitaplar, sınıfta yapılan uygulamalarla ilgili bu noktada protesto ediyorlar. Ve bütün bunların hepsine baktığınızda iş geliyor toplumsal cinsiyet eşitliği ideolojisine. O da geliyor Birleşmiş Milletler'e.
Evet.
Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarının beşincisi olan toplumsal cinsiyet eşitliği. Tabii bu bizim milletimize şöyle takdim edildi. Bu kadın erkek eşitliğidir. Bunun dışında bir şey bir anlam taşımaz.
Hala daha bunu savunuculuğunu yapan kişiler var Üner abi. Toplumsal cinsiyet eşitliği kadın erkek eşitliği değil midir? Kadınlara eğitim hakkı, çalışma hakkı veren madde değil midir? O zaman niye cinsiyet eşitliği denilmedi
i̇şte
de?
Kadın istismarının en somut örneğini görüyoruz burada. Yani kadınlara güya hak savunuculuğu yapıyormuş gibi görünüp arkasından bambaşka bir zehiri topluma yayma derdinde olanlar var.
Üçüncü cinsin meşruiyetini sokma çabası olduğunu anlayan feministler şimdi karşı tarafa geçtiler. Bir dakika demeye
başladılar.
Zira
çünkü cinsiyet değiştirip spor müsabakalarında biyolojik olarak kadınlara üstün olan erkekler cinsiyet değiştirip biz artık kadınız deyip madalyaları topluyorlar.
Evet.
Haklı olarak kadınlar da buna isyan ediyorlar. Hani programımızın adı da Son Kale. Bu kaleye Truva atı olarak kadın haklarıyla girilip bu kaleyi darmadağın etmek isteyenler var. Bu konuda müteyakkız olmamız gerekiyor. İşte Birleşmiş Milletler vurgusunu bunun için yapıyoruz.
Evet.
Ve müsaadenizle ben bu son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu 78. Genel Kurul'da yaşananlara da değinmek istiyorum. Şöyle ki Genel Kurul toplantısında iki çıkış bu noktada çok önemliydi. Bunlardan birincisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden çıktı LGBT hakları vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki küresel sapkın akımlara karşı aileyi koruyacağız. Aile çok ciddi.
Aynı kürsüden.
Evet, aynı kürsüden aynı gün bunu söyledi. Hatta bir gün sonra basın mensuplarıyla bir araya geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı müsaadenizle açıklamasını okuyayım. Aileyi koruyacağız ifadesini açıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki bunun en etkin adımını meclis açıldığında gündeme getirmeyi planladığımız anayasa değişikliğiyle atacağız. Aile kurumunu anayasal güvence altına almakta kararlıyız. Aileyi korumak Türkiye'yi korumaktır, vatanı korumaktır. Bu sorunla ülkemizde en etkin biçimde mücadele edeceğiz. Ancak, burası çok önemli, ancak uluslararası zeminde bu mücadelede işbirliklerine hazırız diyor Sayın Cumhurbaşkanımız.
Aslında oradan diğer ülkelere de pas çıkartıyor. Bununla alakalı Birleşmiş Milletler nezdinde birlikte mücadele edeceğimiz devletleri de bekliyoruz diyor. Buradan bir
şöyle devam ediyor. Evet. Sapkın akımlarla mücadele konusunda el ele verip toplumlarımızı zehirlemeye çalışan, aile yapısını temelden dinamitleyen, geleceğimizi karartmaya göz dikmiş odaklarla mücadele edecek gücümüz var.
Var diyor. Evet.
Dolayısıyla bu sözün başında da ifade ettik ya, bu son kaleye yönelen tehdit bütün ülkeler açısından bir tehdit. Evet, değindiğiniz gibi bunun bir maddi boyutu var, demografik boyutu var.
Evet.
Bir de manevi boyutu var. Yani bizim geleneğimize, değerlerimize dair bir boyutu var. Demografik boyutunu zaten herkes somut biçimde hissediyor. Japonya'da bu yıl 800 bin nüfus azalmış. Almanya nüfusu yaşlanıyor ve nitelikli iş gücü ihtiyacı sebebiyle 2,5 milyon insanı almaya hazırım, Almanca bilmese dahi diyor.
Dahi diyor, evet.
Yine bakıyorsunuz pek çok Batı ülkesinde yalnızlık bakanlıkları, Japonya'da da var. Niye? Yalnız yaşayan insanların maruz kaldığı sorunlarla baş etmeyi artık bir zaruret görüyorlar. Çünkü bu devletlere,
seviyesinde evet, meseleyi ele alıyor.
Bu devletlere çok ciddi yük getiriyor. Toplumsal, evet, hayatta ve sosyal güvenlik anlamında.
Ekonomik açıdan da.
Tabii, çünkü bir sürü psikolojik soruna duçar oluyorlar. Onun getirdiği pek çok külfet var. Hem insani açıdan hem de dediğiniz gibi maddi açıdan. Bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Kim tedavi edecek? Sosyal güvenlik sistemine bir yük getirecek.
Ayrıca mi? Üretime, iş gücüne katkıda bulunan nüfus, genç nüfus bunlarsa
yaşlanıyorlar.
Evet, yaşlanıyorlar ve bakıma muhtaçlar.
Evet. Dolayısıyla işte ülkemizin gündeminde bir anayasa değişikliği var.
Evet.
Bu anayasa değişikliğiyle aile kurumunun korunması hedefleniyor. İnşallah meclisimiz, milletvekillerimiz milletin bu talebine duyarsız kalmayacaklar ve gereğini yapacaklar diye inanıyoruz.
Orada da hemen belirtmek lazım Üner abi. Aslında biz sadece aile erkek ve kadından oluşur şeklinde bir anayasa maddi değişikliğiyle bunu anayasal güvence altına alınmasını yeterli bulmuyoruz.
Bu biz önemli bir adım.
Bu çok önemli bir adım. Tabii ki bu birçok şeyi de engelleyecektir. Ancak biz burada aynı zamanda LGBT propagandasının yapılmasıyla alakalı bunun yasaklanmasını içeren kanun değişiklikleri de bekliyoruz.
Burada Serdar, evet, Bey, şunu bir açalım. Biz kimiz?
Evet.
Hani bizim için yeterli değil diyorsunuz ya. Biz kimiz?
Biz aslında
halkın. Biz sağcı mıyız? Solcu muyuz?
Güzel.
Şucu muyuz? Bucu muyuz? Dünyaya nereden bakıyoruz? Dünya görüşümüz ne? Hani biz kimiz?
Biz kendimizi Büyük Aile Platformu olarak tanımladığımız için, yani Büyük Aile Platformu'nun da içerisini doğru söylüyorsun.
Evet.
Açmak
programı
lazım.
Programı belki, evet, şimdi hani radyosunu açan,
bizi yeni dinleyenler için de onu izah eden,
bu bölümüne denk gelen izleyiciler açısından biz kimiz?
Biz burada ailesini korumayı hedefleyen, bununla alakalı dert edinen, toplumun her kesiminden insanları temsil eden bir platformuz. Biz burada aslında sağcısı, solcusu, Atatürkçüsü, milliyetçisi, evet, Alevisi, Sünnisi, hiç fark etmeksizin hangi ideolojiden, hangi siyasi görüşten, hangi yaşam tarzından olursa olsun,
toplumu etiketleme alışkanlığı olanların elinde, evet, olan etiket listesindeki bütün liste biziz aslında.
Biziz, aynen öyle.
O etiketlerin hepsini getirin, üst üste
bunun
yapıştırın.
Böyle olması da çok doğal Üner abi.
Yani ama bu onları çok kızdırıyor. Niye biliyor musunuz?
Evet.
Toplumdaki kutuplaşmadan istifade edemiyorlar. Yani toplumu, evet, kamplara bölmeye alışkın olan bu zihniyet, hani 80 öncesi sağcı solcu deyip toplumu birbirine vurdular. Şimdi de bu mevzu üzerinden de gene bir kamplaşma, kutuplaşma oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle de LGBT bireylerle, marjinal cinsel kimlikli vatandaşlarla bizi karşı karşıya getirmek, aynen, istiyorlar. Biz diyoruz ki bu tuzağa düşmeyeceğiz.
Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Aynı zamanda bizim o marjinal cinsel kimlikli vatandaşlarla ilgili bir problemimiz de yok. Aslında onlarla ilgili psikolojik danışmanlık yapan, aile danışmanlığı yapan merkezlerimiz de var. Büyük Aile Platformu ya kapsamında 8-10 tane sivil toplum kuruluşunu bunu dert edinmiş. Bırakın onları ötekileştirmeyi, onlarla ilgilenip onlara psikolojik destek veren birimlerimiz var.
Hatta aslında bunu onları savunduğunu iddia eden dernekler gibi yurt dışından fon almadan gönüllülükle, aynen, yapıyoruz.
Doğru,
bu toprağın, Anadolu'nun irfanıyla, bu toprağın yardımseverliğiyle, bu toprakların dayanışma kültürüyle bunu yapma mesuliyetini kendi üstümüzde hissediyoruz.
Bu bize çok söylendi Üner abi. Denildi ki belki de Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar farklı ideolojiden, farklı siyasi görüşten insanların, sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği bir organizasyon oldu. Buyurduğunuz gibi eğer bunu sadece siyasi angajmana bağlı kalacak olsak, Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı gibi, biliyorsunuz ki seçimden, hı hı, önce bu LGBT meselesini bir taraf bunun haklarını savunurken, diğer taraf ise bunun
toplumun hassasiyetlerine duyarlı,
toplum hassasiyetinden dolayı bunun dayatmasının ve propagandasının yasaklanmasıyla ilgili tavır koydu. Yani dolayısıyla aslında ona bakacak olursak biziz dediğimiz kişilerin toplumdaki oranının %52'de kalması lazım. Ama öyle değil. Şu anki saha araştırmalarımız, ya malumunuz siz, tabii, o konuda daha ya bilgilisiniz, %70'lerde, hatta aile konusunu.
Yanlış anlaşılmasın, oradaki, evet, %70 LGBT propagandası bir dayatmadır ve bu aile yapısını hedef almaktadır ifadesine evet ben böyle düşünüyorum diyenler %73-74.9. Evet. Ama aile benim için önemlidir diyenler %94'lerin de evet, üzerinde. Bir
şimdi aslında biz kimi temsil ediyoruz taban. Kısmı %94'ün bile belki üzerinde bir kesimi temsil ediyoruz. Yani biz toplumun kendisiyiz. Türkiye'nin bir fotoğrafıyız aslında. Bunu söylemekte de fayda var.
Milletin aslında ta kendisi. Büyük aile evet. buluşmasında zaten gördüğünüz ve orada oraya gelen muhaliflerin bile dile getirdiği bir husus var.
Aslında
müsaadenizle bir tanesinden evet. bir alıntı yapayım. Diyor ki anti-LGBT söylemlerin muhafazakar kesimin tekelinden çıkıp büyük aile platformu gibi platformlar aracılığıyla ulusalcı CHP sempatizanı kesime doğru hareket etmesi endişe verici.
Evet, endişe yani, ediyorlar.
tersten şunu demek istiyor. Ya biz bunları ne güzel kutuplaştırmıştık. Bunlar bu konuda niye kutuplaşmıyor? Birbiriyle farklı düşünenler birbirine karşı böyle yan gözle bakarken bunlar bu büyük aile buluşmasında niye omuz omuza verdi? Biz bunları nasıl birbirinden uzaklaştıracağız? Şimdi onun derdine düşmüş
evet,
durumdalar.
Evet ve bunun devamının gelmesi lazım. İşte tam bu anlamda toplumda çok önemli bir konu olduğunu, ailenin muhafazası, ailenin korunması mevzusunun toplumun her kesimde insanını bir araya getirdiğini de çok somut bir örneğin. İnşallah
Çünkü
bu çalışmalar...
kalenin içerisindekiler dışarıdan gelen tehdidi fark edince kendi içlerindeki fikir ayrılıklarını bir tarafa
bırakıp aynen.
bu varoluşa yönelen, insanlığın varoluşuna yönelen, varoluşsal tehdide karşı harekete geçiyor. Hatırlarsanız geçen yıl büyük aile buluşmasının hazırlıkları yapılırken ortalığı nefret söylemi diye ayağa kaldırdılar. Bu marjinal cinsel kimlikli vatandaşların ailelerini de kışkırttılar. Ve onlar dedi ki siz bizim çocuklarımıza hayat şansı vermeyecek misiniz? Dedik ki sizin çocuklarınızla bizim bir meselemiz yok.
Evet.
Biz sizin çocuklarınızın tercihi sebebiyle hiç doğamayacak olan torunlarınızın hayat hakkı için yürüyoruz.
Güzel, evet.
Çünkü bu propaganda ve dayatma sebebiyle gençlerde çok ciddi bir bu yönde sapma var.
Evet.
Gençlerin aklını çeliyorlar, zihinlerini işgal ediyorlar ve bu yola giren gençler çocuk sahibi olamayacak. Siz evet. torun sahibi olamayacaksınız.
Bu ifsatın
ve insan nesli varoluşsal bir tehdit
altındadır.
Karşı
aslında bu
karşıya.
Bir milli güvenlik meselesidir. Bu anlamda bu yapılan çalışmalar da bir kuvayi milliye çalışmasıdır. Aslında bunun gıda boyutu, belki ilaç boyutu, sonra bunların okullarda, kamu içerisinde bunların özendirilmesi, hatta mahalle baskısının yapılması, buna bu gayri bir şey ya söylediğinizde sizin dışlanmanız ki gençlerimiz bunu yaşıyorlar.
Evet.
Okullarda akran zorbalığı yaşıyorlar. Bunun üzerine bir de medyada, sosyal medyada ve dijital platformlarda bunu özendirici faaliyetler, bunu özendirici filmler, yapımlar olduğunda da çocuk başlıyor
ortaya
artık.
Ortaya bu vahim tablo çıkıyor.
Evet, başlıyor kendini ya sorgulamıyor. Acaba ben de mi öyleyim falan diye. Çünkü bunun bir hem prestijli tarafı var, hem zihnini karıştıran unsurlar var derken bir bakıyorsunuz.
Prestijli derken özendirilmiş.
Özendirilmiş tabii.
Popüler tabii. kültüre dair boyutu var.
Evet.
Böylece aslında izleyicilerimize, dinleyicilerimize bir de programımızın ileriki bölümlerinin bir nevi
evet.
Fragmanını da vermiş olduk.
Olacağız. Bundan
bütün
sonra
bu konuları detaylıca açacağız.
Birçok husus var. Bu konuyla alakalı zaten sizlerin de bizlerin de yaptığımız ya sunumlar belki 5 saat 6 saate sığan ki onlar bile bir şeylerin özeti. Bunların her birini ele aldığımızda çok uzun programlarda detaylı görüşeceğiz. Bu hafta bu kadarla iktifa edelim Üner abi. Bir sonraki programda detaylarıyla beraber diğer unsurları, aileyi ifsad eden unsurların detaylarını inşallah görüşmüş olacağız. Teşekkür ederiz bizleri dinlediğiniz için.